Ayrım 22.
Yani anlatılacak tek bir öykümün olduğunu varsayalım. Bütün patırtıyı o öykünün üzerine koparmak, önemini gösterme telaşı içinde onu beceriksizce çarçur edecekken, sınırsız anlatı malzemesi olduğu zaman o malzemeyi hiç acele etmeden, yansızca ele alma, hatta hafifçe canım sıkılıyormuş gibi bile yaparak, İkinci derecede önemli öykücüklerle, önemsiz ayrıntılar üzerinde durma lüksünü, kendime tanıma durumunda olmak anlamında. 115. Üç kağıtçı çevirmen Marana'nın Koyu Gölgede Aşağıya Bakar adlı kitabının da ancak bir parçasına erişebilen okur, bu kez o öykünün izini sürerken Flannery'e ulaşır. Flannery, yaratıcılık bunalımında bir yazardır. Marana bu yazara romanını bitirmesi için Bağdaşık Edebi Yapıtlar Elektronik Üretim Örgütü adlı örgütten yardım sağlamayı önerir. Yavaş yavaş sahtekar Marana'nın gerçekten kötü bir adam olduğu, çünkü hem kötü bir okur hem de yazarlığa saygısı olmayan kötü bir yazar olduğu anlaşılır. Bir metnin kime ait olduğunun hiçbir önemi yoktur Marana için. Her tür metinden yürüterek, onları karıştırarak çevirdim diye yutturduğu romanlar yetmezmiş gibi, bir de yukarıdaki korkunç örgütle ilişki içindedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki modernizasyon projelerinde yer almakta ve bu arada en adisinden Doğu öyküleri üretmektedir. Marana'nın ideal okuruyla Flannery'nin ideal okuru tümüyle farklı tiplerdir. Flannery, okunma arzusuyla okura kavuşmayı ister. Bu arzunun simgesi okuduğu kitaba gömülmüş bir kadın hayalidir. İsviçre villasının taraçasından Silas Flannery üç ayaklı bir teleskopla vadinin 200 metre aşağısında bir başka taraçada bir şezlonga oturmuş dikkatle kitap okuyan bir kadına bakıyor. "Her gün orada," diyor yazar. "Yazı masama oturmadan önce ona bakma gereksinimini duyuyorum. Kim bilir ne okuyor. Benim kitabım olmadığını biliyorum ve bunu bilmek elimde olmadan beni üzüyor. O kadının okuduğu gibi okunmak isteyen kitaplarımın kıskançlığını duyuyorum. Onu izlemekten hiç yorulmuyorum. Bir başka zamanda ve mekanda asılı duran bir dünyada yaşıyormuş gibi görünüyor." 132. Buna karşın Marana okur tepkisini aletlerle ölçmekten yanadır. New York'ta kontrol odasında okurun bilekleri koltuğa bağlanmış, tansiyon ölçer ve dinleme aleti kayışları gerekli yerlere takılmış, tepesindeki saçların altında şakakları, dikkatinin yoğunluğunu ve uyarıların sıklığını ölçen beyin içi filmi makinesinin yılansı tellerinin kıskacında. 133. Oysa bir kış gecesi eğer bir yolcunun kahramanı okur, Flannery'nin okuruna yakındır. Flannery nasıl okuru arzuluyorsa, o da diğer okura aynı arzuyu duymaktadır. Öyle ki Flannery'nin düşlediği ideal okurda Ludmilla'yı görmekte, hatta bu yüzden kıskançlık duymaktadır. Aynı kadını arzulayan yazar ve okur bu noktada birleşir. Okur, eline geçirdiği yeni öyküyle Ludmilla ile buluşacağı kafeye doğru yola çıkar. Ludmilla'yı beklerken Marana'nın yolladığı, birbirine dolaşan çizgilerin ağındayı okumaya başlar. Bir yandan aklı Ludmilla'dadır. Artık diğer okur olarak Ludmilla'yı daha çok tanımanın zamanı gelmiştir. Ve belki Ludmilla elimizde tuttuğumuz kitabın, yani bir kış gecesi eğer bir yolcunun ideal okurudur. Ludmilla okuduklarını bir daha okumayan ama okuduğu kitapları saklamayı seven bir okurdur. Sakladığı bu kitaplar onun hafızasında yer etmiş okumaların dondurulmuş anları, onları okuduğu zamanki okur benliğinin somut anı ya da izleridir. Aynı anda birkaç kitap okumayı sürdürür. Sanki aynı anda birkaç değişik yaşama ulaşmayı, kendi yaşamını böylelikle zenginleştirmeyi ister. Ayrıca bu yöntemle sevmediği bir öykünün yaratabileceği düş kırıklığını, sevdiği bir başka öyküyle telafi etme şansını yakalar. ve her kitap severin bildiğini o da bilir. Okumak yalnızlıktır. Bu noktada içeri okumayan adam Irnerio girer ve okur şiddetli bir kıskançlık duyar. Ludmilla ve Irnerio, ideal okur ve okumayan adam bir anlamda birbirlerini tamamlayan bir bütün olamazlar mı? Yaşamın ve sanatın birbirlerini tamamladıkları gibi. Irnerio, Ludmilla'nın kitapları arasından bir kitap çeker. Irnerio'nun aldığı kitap, Ernst Marana'nın çevirilerinden biridir. Yoksa Marana'nın bir çevirisinde okuduğu, özlenen ve gizlice seyredilen kadın okur, Ludmilla mıdır? Marana da mı Ludmilla'ya aşıktır? Ve Irnerio'yu sorguya çekerek Ludmilla'nın Marana ve Flannery ile ilişkisini öğrenir. Ludmilla Marana'dan nefret etmektedir. Çünkü Marana dokunduğu her şeyi sahteleştirmekte, yalana dönüştürmektedir. Ludmilla ondan kaçmak için İsviçre'ye Flannery'nin yanına gitmiştir. Flannery, Ludmilla için dokunduğu her şeyi özgünleştiren, gerçek yapan bir yazardır. Sonra Ludmilla'dan daha fazlasını öğrenir. Marana, Ludmilla'nın okumasına hiçbir zaman tahammül edememiştir. Çünkü çevirmenin dolabı nasıl başladı yavaş yavaş anlayacaksın. Bunları başlatan şey sürekli Ludmilla ile kendisinin arasına giren o görünmez rakibe, Ludmilla ile kitaplar aracılığıyla konuşan o sessiz sese duyduğu o gizli kıskançlıktı ve binlerce yüzü olan aynı zamanda hiç yüzü olmayan bu hayalet daha da kaypak duruma geliyordu. Çünkü Ludmilla için yazarlar asla etli kanlı bireyler olarak cisimleşmezler. Ancak basılı sayfalarda vardırlar. Yaşasın yaşamasın hepsi onunla konuşmak, onu ayartmak üzere hazırda beklerler. Ludmilla, cismi olmayan kişilerle kurulan o gelgeç, ciddilikten uzak ilişki içinde onların ardı sıra gitmeye her zaman teşnedir. Yazarları değil, onların işlevlerini alaşağı etmenin yolu nedir? Hayaletler ve uydurmalar dünyasında, salt o dünyaya kendi doğrusunu koyduğu, kendisini sözcüklerden kurulu o dünya ile özdeşleştirdiği için, o dünyada bir doğrunun bulunduğuna bizi inandıran birinin, her kitabın ardında gizlendiği düşüncesini yıkmanın yolu. Beğenisi ve yeteneği, ama Ludmilla ile ilişkisi bunalıma girdi gireli her zamankinden daha çok, kendisini bu yöne ittiği için Ernst Marana, düzmecilik, sahte imza, benzetme, kalpazanlık, öykünmeden oluşan bir edebiyat düşledi hep. Bu düşünce kendini kabul ettirmeyi başarırsa, yazarın kimliği konusunda bilerek uyandırılan kuşku, okurun kendini tam bir güvenle, kendine söylenenlerden çok öyküyü anlatan sessiz sese güvenle, kendini kitaba bırakmasını engellerse, belki edebiyatın yapısı dış görünüşte değişmez ama daha altta, okurla metin arasında bir ilişkinin kurulduğu tabanda bir şeyler sonsuza kadar değişecektir. O zaman Ernst Marana, artık okumaya dalan Ludmilla'nın kendisini yalnız bıraktığı duygusuna kapılmayacaktır. Onunla kitap arasına her zaman bir yalanın gölgesi girecek, kendisini her yalanla özdeşleştiren Marana da böylece kendi varlığını sağlama almış olacaktır. 164-65. Ludmilla ne yazarın ölümüne ne de pastiş metinlere itibar eden bir okur olduğu için Marana ondan nefret etmektedir ve bu nefret karşılıklıdır. Marana'nın yazar Flannery ile ilişkisi de ilginçtir. Marana, Ludmilla'nın aklını karıştıramadığı ölçüde Flannery'nin aklını karıştırmıştır. Önerdiği, sahipsiz, yazar izi taşımayan, ortamalı bir anlatıdır. En iyi anlatının bu olduğuna inanır. Bu anlatıyı yaratmak için yazarların kitapları korsanlanabilir, çalınabilir, onların isimleri kullanılarak sahte metinler üretilebilir. Marana'nın Derrida, Foucault, Barthes gibi yazarlık yetkisini de gerçeğini de yadsıyan postmodern eleştirmenleri simgelediği bellidir. Ama söyledikleri Flannery'i etkilemiştir. Flannery kendisini ziyarete gelen Marana'yı anlatırken onun kuramlarından şöyle söz eder. Bana kuramlarını açıklamayı sürdürdü. Bu kuramlara göre her kitabın yazarı uydurma bir kişiymiş. Var olan yazar onu düşsel yapıtlarının yazarı olarak uydururmuş. Kimi görüşlerini paylaşabileceğim kanısındayım ama bunu anlamasına izin vermemeye dikkat ediyorum. Benimle başlıca iki nedenden ilgilendiğini söylüyor. Birincisi, sahtesi yapılabilir yapıtların yazarı olmam. İkincisi, benim kendimin de büyük bir kalpazan olmak için gerekli yeteneğimin olduğunu, kusursuz kalpazanlıklar yapabileceğimi düşünmesi. Bu yüzden ben onun en iyi yazar dediği şeyin somut örneğiymişim. Yani kalın bir tül gibi dünyanın üzerini kaplayan yapıntıların bulutunda eriyen bir yazar. Oyun, hile, her şeyin gerçek özü olduğuna göre, bunun en kusursuz yöntemini bulan yazar, kendisini bütün ile özdeşleştirmeyi başarır. 186. Kendini eritmek, yazdığı metinle hayat arasında duran beni yok etmek, Flannery'nin de çok arzuladığı bir şeydir. Hatta bunu yapamaması o anda içinde bulunduğu yazarlık bunalımının nedeni olabilir. Ama içindeki beni yok etmekten Marana'nın anladığı şeyle Flannery'nin anladığı şey aynı değildir. Marana ile dünkü konuşmamı düşünmeyi bırakmalıyım. Ben de kendimi silmek, her kitap için başka bir ben, başka bir ses, başka bir ad bulmak, yeniden doğmak isterdim. Ama benim amacım kitapta merkezi olmayan, beni olmayan, ben diye bir şeyin olmadığı okunmaz dünyayı yakalamak. 186. Buradan anlarız ki Flannery, benlerin sonsuza dek çoğaltıldığı narsist bir yazarlık anlayışına değil, benin nesnelleştirilip evrenselleştirildiği bir yazarlık anlayışına yakındır. Biraz düşünürseniz bu bütünsel yazar çok alçak gönüllü biri olabilir. Amerikalıların ghostwriter, hayalet yazar dedikleri türden, fazla saygınlığı olmasa da yararı herkesçe kabul edilen bir uğraş eri. Başka insanların anlattıkları ama yazmayı beceremedikleri ya da yazacak zaman bulamadıkları şeyleri kitaplaştıran adsız yayımcı. Var olmakla fazlaca meşgul varlıklara sunan yazar el. Belki de asıl önemli görevim buydu da ben onu kaçırdım. Benlerimi çoğaltabilirdim. Başka insanların benlerini üstlenebilir. Benden ve birbirlerinden çok farklı benleri oynayabilirdim. 186-87. Ama yazar olarak kendisinin bildiği, emin olduğu bir tek gerçek vardır, okunmak arzusu. Yazabileceğim tek doğru, içinde yaşadığım anın doğrusudur. Belki tek doğru kitabım bugüncedir. Günün değişik saatlerinde, değişen ışıkta gözlediğim şezlongdaki kadının imgesini kaydetmeye çalıştığım günce. 187. Flannery'nin Ludmilla'ya, ideal okura duyduğu arzu, neredeyse Don Quixote'un Dulcinea'ya duyduğu arzuya yaklaşırken, herkesin bir araya geldiği bu vadinin yavaş yavaş bir yazarlar ve okurlar evrenine dönüştüğünü, romanın da oldukça alegorik bir biçimde ilerlediğini görürüz. Sahtekar çevirmen Marana'dan sonra Flannery'yi, yazarın uzaydaki güçler tarafından yönetildiğine inanan bir okur topluluğu olan UFO'cular, akademik okurun en kötü temsilcisi yapısalcı okur Lotaria, postmodern Marana, ideal okur Ludmilla ve arayan okur, yani romanın kahramanı olan okur ziyaret eder. Bu okurların teker teker yazar Flannery ile buluşmaları romanın en komik bölümünü oluşturur. Flannery uzaydan dikte edilmiş metin arayışındaki UFO'cuları tam atlatmıştır ki Lotaria gelir. Lotaria romanları okumak yerine bilgisayara sokup içlerindeki kelimelerin ne sıklıkta kullanıldığını tespit ettikten sonra hangi ekole mensup olduklarını, izleklerini, konularını saptamaktadır. Metni hiç okumadan yapılan bu metin analizi herhalde sadece Flannery'nin değil, bütün yazarların korkulu rüyasıdır. Ludmilla ise ona idealindeki yazarın bir kabağın meyve vermesi kadar doğallıkla yazan yazar olduğundan söz eder ve kendisi için anlatının doğallığının önemini vurgular. 195. Bunu yanlış anlayan yazarlık bunalımındaki Flannery, sevişmek üzere kadının üzerine atlar ve Ludmilla'nın onunla sevişse bile, seviştiği Flannery ile okuduğu Flannery'nin aynı kişi olamayacağına ilişkin aklı selim sahibi sözleri üzerine kendine gelir. Derken karşısında okuduğu metinleri sürekli kaybedip yerine başkalarını okumaya mahkum şaşkın okuru bulur. Gizemli rastlantılar okurun ardını bırakmıyor. Bana söylediğine göre bir süredir, hem de çok farklı nedenlerle, okuduğu romanları birkaç sayfa sonra bırakmak zorunda kalmış. Her zamanki kötümserlik eğilimimle, belki de sizi sıkıyorlar dedim. Tam tersine, beni en çok sarmaya başladıkları anda okumayı kesmek zorunda kalıyorum. Bıraktığım yerden sürdürmek için zor sabrediyorum ama okumaya başlamış olduğum kitabı açtığımı sanırken, bakıyorum önümde tam anlamıyla başka bir kitap var. Ki o da çok sıkıcı diyorum. Hayır, o daha da çok sarıyor. Ama onu da bitiremiyorum. Böylece sürüp gidiyor. Sizin durumunuz bana yeni umut veriyor dedim ona. Bense çoğu kez yeni çıkan bir kitap seçiyorum. Rastgele ve bir de bakıyorum ki 100 kere okuduğum bir romanı okumaktayım. Gittikçe de sıklaşıyor bu olay. 202-203. Bu konuşmadan sonra roman anlatısının en sevdiği buluşmalardan biri gerçekleşir. Yazarla okurun tümüyle özdeşleştiği, yazarın okura, okurun yazara dönüştüğü o muhteşem buluşma anlarından biri. Vizcayalı ile kavga sırasında kayıp metnin peşine düşen yazarın nasıl okurlaştığını gerçekleştiren servantik an. O okurla yaptığım son konuşmayı düşündüm. Belki de öyle yoğun bir okuma yapıyor ki, o okumayla romanın bütün özünü daha baştan tüketiyor. Bu yüzden de geriye hiçbir şey kalmıyor. Bu da bana yazarken oluyor. Bir süredir yazmaya başladığım her roman, başladıktan biraz sonra tükeniyor, sanki söylemek istediğim her şeyi zaten söylemişim gibi. Romanın başlangıçlarından oluşan bir roman yazma düşüncesine kapıldım son zamanlarda. Kahramanı da okuması sürekli yarıda kesilen bir okur olabilir. Okur Z adlı yazarın A adlı yeni romanını satın alır. Ama kusurlu bir kopyadır, başlangıcından öteye gidemez. Kitabı değiştirtmek için kitapçıya döner. Bütün romanı ikinci şahısla yazabilirim. Sen okur. Genç bir bayan da sokabilirim araya, öteki okur. Bir de düzenbaz bir çevirmenle benimki gibi bir günlük tutan yaşlı bir yazar. Ama kalpazanın elinden kaçan genç bayan okurun sonunda kendisini okurun kollarında bulmasını istemiyorum. Okurun çok uzak bir ülkede saklanan kalpazanı bulmak için yollara düşmesi ve yazarın genç bayan öteki okurla baş başa kalması için bir şeyler yapacağım. Elbette bir dişi olmayınca okurun yolculuğu heyecanını yitirecek. Yolda bir başka kadına rastlaması gerek. Belki de öteki okurun bir kız kardeşi vardır. 203-204. Buraya kadar Flannery romanda Calvino'nun yaptıklarını özetler açıkça. Ama o Calvino'nun tıpatıp yansıması değildir. Calvino'ya çok yakın bir yazar karakteridir. Dolayısıyla romanın sonunu belirleyecek olan o değil, Calvino'dur. Ve tabii ki roman Flannery'nin istediği biçimde değil, Calvino'nun istediği biçimde biter. Arayan okur ve ideal okur evlenirler. 10 değişik öykünün yalnızca başlangıcını okuduğumuz Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu romanında 10 değişik yazarın yanı sıra 10 tane de okurla tanışırız. Bu okurlar arasında Ludmilla'nın hem arzulanan hem de ideal okur olarak sunulduğunu görürüz. Bu kadın için okumak demek kendini her türlü amaçtan, geçmişteki her türlü vargıdan arındırmak, insanın hiç beklemediği bir anda kendini duyuran bir sesi, bilinmez bir kaynaktan, kitabın ötelerinden, yazarın ötelerinden, yazma göreneklerinin ötesinden gelen bir sesi, yani söylenmemiş olanın sesini, dünyanın henüz kendisi için söylemediği, nasıl söyleyeceğini de bilemediği şeyin sesini yakalamaya hazır olmak demek. 246. Ludmilla'nın tam karşıtıysa Marana'nın temsil ettiği anlamsızlık ve yatsımadır. Çevirmene gelince, çevirmen tam tersine yazılı sayfanın ötesinde boşluk olduğunu, dünyanın yalnızca bir yapmacık, bir yapıntı, bir yanlışlık, bir yalan olarak var olduğunu göstermek istiyordu ona. 246. Ama Marana'nın bile yenildiği bir nokta vardır. Okurken öyle bir şey oluyor ki onun üzerinde benim hiçbir etkim yok der Marana. 247. Bu böyle olduğu sürece Marana gibi karamsar ve inançsız bir sahtekar bile okurla yazar arasına giremez. Nitekim kitabın bitişinin sahnelendiği kütüphanede okur diğer okurlarla karşılaştığı vakit aynı zamanda birçok değişik okuma alışkanlığıyla da karşılaşır. Bunların hepsinde bir anlamda kendi okuma evrelerini bulur. Bunlardan birincisi ancak birkaç sayfa okuduğunu, sonra kendine hayale kaptırıp kitaptan tümüyle bağımsızlaştığını söyler. Bart S/Z'de böyle bir okuma biçiminden söz eder. İkinci okur çok dikkatli bir yakın okuma uzmanıdır. Yeni eleştirinin tam not vereceği okurlardandır o. Hiçbir üslup özelliğini kaçırmaz. Kitap onun için bu ince dil öğelerinin çevresinde serpilmiş organik bir bütündür. Bunlar yapıtın çekirdeğini oluşturan yapı taşı parçacıkları gibidir. Geri kalan şeyler onun çevresinde döner. Ya da bir girdabın dibinde akıntıları yutan boşluk gibi. Bir kitabın taşıyabileceği doğru, asıl söylemek istediği söz, ancak bu yarıkların arasından güçlükle algılanan şimşek parıltıları halinde açımlanır. 261. Üçüncü okur, Iser'in The Act of Reading'de tarif ettiği biçimde okuyan okurdur. Her okuyuşumda ilk kez yeni bir kitap okuyormuşum duygusuna kapılırım. Sürekli değişen, daha önce bilincine varamadığım, yeni şeyler gören ben miyim? Yoksa okumak sınırsız sayıda değişik öğeyi bir araya getirerek biçim verilen bu yüzden de aynı örneğe uygun olarak bir daha yinelenemeyecek bir yapı kurmak mıdır? 262. Dördüncü okur, üçüncüyle aynı fikirde olmakla birlikte tüm okumaların eğitilmiş okuma olduğuna, masum bir ilk okumanın mümkün olmadığına, her metnin daha önce yazılmış ve okunmuş, tüm metinlerin bir uzantısı olduğuna inanır. Okuduğum her yeni kitap, okuduklarımın toplamı olan, hepsini birleştiren tek bir kitabın parçası durumuna gelir. Çabasızca kendiliğinden olmaz bu. O genel kitabın oluşabilmesi için her bir kitabın biçim değiştirmesi, daha önce okuduğum kitaplarla ilişki kurması, onların doğal bir sonucu ya da gelişimi, ya da yalanlaması, ya da yorumu, ya da gönderme metni durumuna gelmesi gerekir. 262-63.